Saraydan sofraya. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Türk mutfak tarihinin önemli bir evresini oluşturan Osmanlı mutfağını ve Osmanlı dönemindeki yeme içme kültürünü anlattığımız Saraydan Sofraya programına hoş geldiniz. Profesör Doktor Arif Bilgin, Türk Mutfağına Tarihsel ve Lezzetli Bir Yolculuk adlı kitabında Osmanlı dönemini zenginlik, incelik ve zarafette Türk mutfağının zirveyi yakaladığı bir dönem olarak nitelendirir. Peki ama Osmanlı mutfağı deyince ne anlamalıyız? O dönemde insanlar ne yer ne içerlerdi diye merak ediyorsanız bugün Saraydan Sofraya programında bu konuları ele alacağız. Osmanlı dönemindeki yeme içme alışkanlıklarını Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Menekşe Cömert anlatıyor.
Genellikle iki öğün beslenme alışkanlığının Osmanlı sürecinde de olduğunu görüyoruz. İlk öğün sabah 10 civarında yenilen işte kuşluk diye adlandırmış olduğumuz bölüm oluyordu ve genellikle ismi de şöyle isimlendiriliyordu: tahtel kahve. Yani kahve altı diye adlandırılan, hani bizim belki günümüzde işte artık kahvaltı alışkanlığı diye isimlendirdiğimiz kısım oluyordu. Yani şimdilerin işte aslında sabah kahvaltısına karşılık geliyordu. Akşam yemeklerine kadar da hani öğlen öğünü gibi bir şey söz konusu değildi. Karnı acıkmış olan kişiler biraz meyve, biraz ceviz işte veya muhallebi gibi böyle küçük atıştırmalıkları tüketiyorlardı. Akşam yemeği de ikindi ile akşam arasında gün batmadan önce yeniliyordu ve ana yemek olarak tüketilen yemekti. Yine söylediğimiz gibi hani böyle detaylı çok yiyecek çeşitlerinin olduğu bir mutfaktan bahsediyoruz. Bu süreç içerisinde aslında çok fazla yiyecek hazırlanırdı. Mesela padişah için de mesela hazırlanırdı ama padişah bunların hepsini yemiyordu. Aslında bu kadar çeşit hazırlanmasının sebeplerinden bir tanesi de arkada hazırlıkta görevli olan insanlar bu yiyecekleri padişah sofradan kalktıktan sonra tüketiyorlardı. Hani bir diğer alışkanlık da aslında buydu. Hani onlara yiyecek olan ürün çeşitliliği, yani onlara da sunulsun diye de bir inanışın olduğu hani kaynaklarda bahsediliyor. Bugünkü anlamda düşündüğümüz gibi hani Osmanlı mutfağı, yemekler diye bakacak olursak da hani çorbaları görüyoruz Osmanlı sürecinde. Hani bizim için aslında Türk kültürü için çorba her zaman için nedir? Önemli bir alışkanlıktır. Yani biz sabah kahvaltısında da çorba tüketiriz, akşam yemeğinde de, öğlende de. Yani bizim için bir nevi aslında eski alışkanlıklarımızdan gelerek kahvaltı yerine de bir kase çorba ne yapabilir? İhtiyacımızı gideriyor olabilir. Bunun sebeplerinden bir tanesi içerisinde bulunan ürün çeşitliliğidir. Yani eti de siz bu grubun içerisinde bulursunuz, sebzeyi de bulursunuz, tahılı, bakliyatı da bulursunuz. Ama nedir bu? Bir kase çorbanın içerisinde gizlidir. Hani Osmanlı sürecine baktığımız zaman çok çeşitli çorbaları görüyoruz. İşte tahıllı, bakliyatlı ve hamurlu çorbaların olduğunu görüyoruz. Bir diğeri et ve sakatat türü çorbaları görüyoruz. Bir diğeri yoğurtlu ve sütlü çorbalar grubu. Tavuk çorbalarının olduğunu biliyoruz. Hani pirinçli, pirinçsiz, sebzeli olarak hazırlanmış olarak. Bir diğeri yine sebze çorbalarının Osmanlı sürecinde var olduğunu biliyoruz. Yine her dönem Türk kültürü içerisinde önemli bir yere sahip olmuş olan besinimiz et. Biliyorsunuz et ağırlıklı beslenme Türk mutfak kültürü içerisinde önemli bir yere sahiptir. Osmanlı yemek kültürünün de temel ögesi olarak karşımıza çıkıyor. Aslında et yemek ve ikram etmek aslında bir statü göstergesi. Osmanlı süreci içerisinde de böyle düşünülüyor. Yeniçeriler, saray ve devlet görevlileri aslında etsiz gün geçirmezlermiş. Yalnız yoksul kesime baktığımız zaman, yoksul kesim lob parça diye adlandırdığımız, yani sadece et olarak tüketilen yiyecekleri bazı özel günlerde, yani ziyafet diye adlandırılan zamanlarda veya Kurban Bayramı'nda tükettiklerini görüyoruz. Et denilince Osmanlı sürecinde akla ilk gelen kuzu ve koyun etinin olduğunu görüyoruz. Ve av etlerinin de aslında çok fazla sevilmediğini görüyoruz Osmanlı süreci içerisinde. Hani tüketimi var ama çok fazla sevilmiyor. Tabii ki et deyince hani bizim Türk mutfak kültüründe hani et yanında hemen ne olması gerekir? Bir pilavla onu sofrada şenlendiririz, bir araya getiririz. Yine Osmanlı sofralarının da aslında pilavlar baş tacı olarak biliniyor, görülüyor. Sade veya etli pilav şeklinde yine tüketiliyor. Sade de bugünkü anlayıştaki sade pilav anlayışı veya onun dışında neyi görüyoruz? Bademli pilavları görüyoruz mesela. Safranlı pilavları görüyoruz. Nohutlu pilavları görüyoruz. Hani bunları Osmanlı süreci içerisinde örnek verebiliriz. Yine Türk kültürümüz için ekmek ve unlu mamuller vazgeçilmez yiyeceklerimiz arasındadır. Saray mutfağı içerisinde de önemli olduğunu görüyoruz ve iki çeşit un saray mutfağı içerisinde kullanıldığını biliyoruz. Bunlardan bir tanesi has un olarak isimlendirilen, Bursa ve çevresi buğdaylarından elde edilmiş olan ve çok nitelikli olan bir un. Bir diğeri de Balkanlardan getirtilmiş olan fodula unu olarak isimlendirdiğimiz unumuz oluyor. Bunlardan da iki çeşit ekmek yapıyoruz. Has ve harcı ekmek olarak adlandırmış olduğumuz ekmeklerin Osmanlı süreci içerisinde kullanıldığını biliyoruz. Bunun dışında şekerli ve unlu mamuller hani tüketiyoruz. Nedir işte baklavalar, helvalar, reçeller, marmelatlar, işte macunlar gibi ve hamurlu tatlıların da yine Osmanlı süreci içerisinde önemli bir yere sahip olduğunu biliyoruz. Ve kayıtlarda baklava olarak rikak baklavası diye adlandırılan bir baklavadan bahsediliyor ve Osmanlı süreci içerisinde tüketildiği anlatılıyor. Bir diğeri, biz Türk mutfağı olarak zengin bir mutfağız dedik. Osmanlı mutfağı içerisinde, yani daha doğrusu Türk mutfağı içerisinde söyleyecek olursak, baharatların da önemli yeri var. Yani biz Türk mutfağında yemekleri yapıyoruz ama bu yemekleri aslında bir takım karışımlarla lezzetlendiriyoruz. Hani bu karışımlar içerisinde ne, aslında baharatların önemli yeri var. Ve Osmanlı süreci içerisinde de yemek tariflerinde baharatların kullanıldığını biliyoruz. Saray mutfağı için mesela vazgeçilmez baharatlardan bir tanesi karabiber olarak adlandırılıyor, anlatılıyor ve o dönem içinde fülfül olarak isimlendiriliyor karabiber ve vazgeçilmez baharatlardan bir tanesi. Bir diğeri işte miskler, amberler, hani onların kullanıldığı bahsediliyor. Çeşitli helvalarda, şerbetlerde, macunların yapımında baharatlardan yararlanılıyor. Yine kullanılan baharat tatlandırma için işte gül suyu kullanılıyor, sirke kullanılıyor. Hani bunlar baharatı çözündürmek için yararlanmış olduğumuz besin grupları. Ve 15-16. yüzyılda hemen hemen tüm et yemeklerinin içerisinde görüyoruz. Kişnişler, kimyonlar, tarçınlar, hani bunlar önemli bir yere sahip oluyor. Yine zencefilin kullanımını Osmanlı sürecinde baharatlarda görüyoruz. İşte karanfillerin kullanımını görüyoruz. İşte anason'un kullanımını görüyoruz. Ve çeşitli pilavlara olsun, şerbetlere olsun, çeşitli tatlılara olsun, macunların içerisine olsun, baharatlardan hani yararlanıldığını o süreç içerisinde de biliyoruz.
Osmanlı dönemindeki beslenme alışkanlıklarını Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyesi, doçent doktor Menekşe Cömert'ten dinledik. Saraydan Sofraya programında şimdi de sıra geldi müziğe. Biliyorsunuz bu programda bir yandan Osmanlı mutfağının inceliklerinden söz ederken, bir yandan da bestekar padişahlarımızın eserlerinden örnekler sunuyoruz. Bugün programımızda Sultan 3. Selim'in bir eserine yer vereceğiz. 3. Selim, bestekar sultanların içinde belki de en bilinenidir. 1789'da tahta çıkıp 18 yıl padişahlık yaparak 1807'de tahttan indirilen 3. Selim, bestekarlığının yanı sıra şair ve hattat olarak da tarihe geçmiş, müzik uzmanlarının üstün yetenekli olarak nitelendirdiği bir isim. Tahtta kaldığı süre boyunca sadece kendisi sanatla uğraşmakla kalmamış, her türlü sanata ve sanatçıya karşı da ayrıca yakın ilgi göstermiş. Onun Türk müziğine yaptığı katkıların sonucu olsa gerek, musiki tarihimizde 1785-1825 yılları 3. Selim ekolü olarak kabul edilmiş. Bugün sizler için onun Bir Necivana Dil Müpteladır adlı eserini seçtik. Bestesi ve güftesi Sultan 3. Selim'e ait bu eseri Vedat Kaptan Yurdakul seslendiriyor. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Saraydan Sofraya programını dinliyorsunuz. Osmanlı dönemine ait yeme içme kültürünü anlatıyoruz bu programda. Osmanlı saray müziğinden örnekler sunup aynı zamanda Osmanlı mutfağından da yemek tarifleri paylaşıyoruz sizlerle. Az önce bestesi Sultan 3. Selim'e ait bir eserle sözümüze ara vermiştik. Şimdi sırada Osmanlı mutfağından bir yemek tarifi var. Bugün geçmişi 15-16. yüzyıla kadar uzanan bir tarifimiz var sizler için. Yemeğimizin adı salma aşı. Bir tür nohut yemeği olan salma aşını günümüz yemeklerinden farklı kılan şey, tatlı ekşi tadı ve içine katılan baharatlar. tarifi Mariana Yeresimos'un 500 yıllık Osmanlı mutfağı adlı kitabından aldık. Kitapta Osmanlı mutfağı ile ilgili ilginç bilgiler de aktaran Yeresimos, bu yemeğin 1539 tarihli sünnet ziyafetinde bol şekerli ve safranlı pişirilerek paşalara ve ulemaya ikram edildiğini yazıyor. Salma ışının tarifini vermeye geçmeden önce gereken malzemeleri sayalım dilerseniz. 1 kilogram kuşbaşı doğranmış koyun eti, 1 bardak nohut, 6 kaşık tereyağı, 1 tatlı kaşığı safran, 100 gram kabukları soyulmuş ve ikiye bölünmüş badem, 6-7 diş sarımsak, 2 kaşık kuru nane, 6 kaşık sirke, 2 kaşık bal ve tuz. Hazırlayacağınız hamur için 7-8 kaşık un, 10-12 kaşık su ve safranı dinlendirmek için yarı yarıya sulandırılmış 1 kahve fincanı sirke. Sıra geldi salma aşını pişirmeye. Nohutları bir gece önceden ıslatın. Sabah bir taşım kaynatıp suyunu süzün. Safranı sirkeli suda 2-3 saat demlendirin. Eti yıkayın, üzerine geçecek kadar su ekleyerek kaynamaya bırakın ve yaklaşık 1 saat haşlayın. Etler yumuşamaya başlayınca nohutları katın ve en az 1 saat daha orta ateşte pişirin. Nohutlar ve etler pişince tuzu ve bademleri ekleyerek tencereyi ateşten alın. Sarımsakları, kuru nane ve tuzla havanda iyice dövüp bir kenarda bekletin. Diğer tarafta balı ve sirkeyi karıştırarak onu da kenara koyun. Şimdi sıra geldi hamuru yapmaya. Una ılık su ve tuz ekleyerek katıca bir hamur yapın. Hamurdan, nohuttan biraz büyük parçalar kopartıp avcunuzda yassı parçalar yapın. Bu parçaları kaynamakta olan tuzlu suya atarak 5-6 dakika pişirin. Hamur parçaları hazır olunca tencereyi yeniden ateşe koyun. Hamur parçalarını sarımsaklı naneyi ve ballı sirkeyi yemeğe ekleyerek hepsini orta ateşte 10-15 dakika daha pişirin. Osmanlı usulünde pişen nohut yemeğiniz, yani salma aşınız artık servise hazırdır. Afiyet olsun. Osmanlı mutfağından verdiğimiz salma aşı tarifiyle bugün de Saraydan Sofraya programının sonuna geldik. Programımızı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek isterseniz www.turkiyeninsesiradyosu.com adresindeki podcast sayfasından istediğiniz zaman Saraydan Sofraya'yı yeniden dinleyebilirsiniz. Ayrıca programla ilgili görüş ve önerilerinizi saraydansofraya@trt.net.tr adresine yazarak bizimle paylaşabilirsiniz. Haftaya Saraydan Sofraya'nın yeni bir bölümünde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Saraydan Sofraya programını dinlediniz. Programı Özlem Yalçın hazırladı, Burcu Aydemir sundu.